destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Attı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade, program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masası da sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmeniz için sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabı TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463-34-19, 312-463-34-21. Evet, bugün sizlerle destek hattında farklı bir konuyu işlemek istiyorum. Ama hayatımızın temelinde olan, yine insan için var olması gereken, belki de insanı insan yapan özelliklerden bir tanesini yine konuşmaya gayret edeceğiz sizlerle. Din ve ahlak eğitimini konuşacağız. Çünkü din ve ahlak eğitimi çok geniş konu ama bizim süremizin yettiği kadar önemli noktalara vurgu yaparak sizlerle bu programı paylaşmak istiyorum. Acaba doğru din eğitimi hangi yaşta verilir? Din eğitimi çocuklarımızın kurslardan öğrenmesi gereken bir eğitim midir? Ya da okullar, Kur'an kursları ve imam hatiplere çocuklarımızı gönderdiğimizde din ve ahlak eğitimi vermiş olur muyuz? Yurt dışında yaşayan soydaşlarımız din eğitimini nasıl alıyorlar? Bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Ama bunları konuşurken de tabii yaşadığımız olaylara da bakmak istiyoruz. Din eğitiminin bu dönemlerde hassas bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Neden? Çünkü din eğitimi dediğimiz, ahlak eğitimi dediğimiz aslında Kur'an ve sünnete dayalı bir eğitimin normalde belli temelin dayandığı noktada verilmesi gerekirken farklı alanlarda, farklı kanallarda yanlış verilmesi sonucunda görülen zararları da çok net biliyoruz. O yüzden de bu önemli olan noktayı insanın, belki insanı dinden ve ahlaktan ayırmamızın mümkün olmadığı inanan insanlar için söylüyorum bunu. Böyle bir noktada acaba buna nasıl başlamamız lazım? Çocuklarımıza bunları nasıl öğretiyoruz? Biliyoruz ki biz çocuklarımızı eğitirken onlara doğruları öğretmek ve öğretirken de belli teknikleri kullanmak bizim görevimiz ve bunları da bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmezsek teknikleri ve onlarla kurduğumuz iletişimde eğer sağlıklı bir iletişimimiz olmazsa çocuklarda istediğimiz o öğrenme ve öğrenmeye bağlı doğru insan olmayı da başaramayız. Biz iyi olmanın, doğru ve dürüst olmanın her zaman geçerli olduğunu biliyoruz. Herkes iyi olmak ister, herkes doğru ve dürüst olmak ister. Ama bu doğru ve dürüstlük kavramını dayandırdığımız şey nedir? Yani neden insan iyi ve doğru olmayı, dürüst olmayı önemser? Çünkü bu bir ahlaklı davranıştır. O yüzden de din ve ahlak dediğimizde aslında birbirinin içine geçmiş ama bir noktada baktığımızda da birinin temeli diğeri onun üzerine tamamlanmış gibi gözüküyor ama Peygamber Efendimizin ifadesine baktığımızda ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmişim, gönderildim diye ifade ederken burada aslında bir İslam dininin peygamberi olarak Hazreti Muhammed Peygamber Efendimizin burada ahlakı tamamlamak üzere geldiğini ve görevinin bu olduğunu, yani demek ki aslında bir noktada dinin içinde ahlakı geniş bir şekilde görebiliyoruz. Dini hayatın içine baktığımız zaman sosyal ilişkilerdeki değer yargıları, kişinin günlük yaşantısı içinde doğrulara bağlı yaşaması, sağlam bir kişiliğinin sahibi, sağlam bir kişiliğe sahip olması ve işini iyi yapması, hayatı doğru planlaması gibi birçok detay yatar bu konuda. Yani aslında din bir noktada insanın insan yapan özelliklerden, ahlak insanı insan yapan özelliklerden bir tanesidir. Tabii bunu biz inanan insanlar için konuştuğumuz için acaba ben inanmıyorum, hani dine inanmıyorum diyen biri için de mutlaka yine de ahlaki bir hayatın vazgeçilmez olduğunu biliyordur. Yani çünkü hiç kimse kötü ve yanlış duygularla yaşamak ya da o insanlarla beraber hayatı paylaşmak istemez. Şimdi din eğitimi verilmesi gereken bir nokta, nasıl verilmesi gerekiyor? Aslında bizim okul eğitimlerimizde çocuklara okulda mesleki yeterlilik anlamında daha sonraki meslek seçimleriyle ilgili noktada üniversite eğitimi ve lise eğitiminden sonraki dönemlerde o ilk temelde okula yönelik okuma, yazma, matematiksel işlemler, hayat bilgisi, Türkçe gibi konular bir öğretmen eşliğinde ve bu konunun uzmanları eşliğinde çocuklara öğretiliyor. Acaba bu din eğitimi de böyle bir örgün eğitim içinde verilmesi gereken bir eğitim mi diye düşündüğümüzde aslında şuna dönüp bakıyoruz ki din eğitimi örgün eğitimle beraber verilmesi gerekirken onunla beraber aslında aile içinde de öğretilen, aile içinde de gelişleyen, sosyal çevre içinde de öğretilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk ne zaman öğrenmeye başlıyorsa, ne zaman öğrenmeye başlıyor? Çocuk 2 yaşından itibaren ciddi anlamda artık öğrenmeye başlıyor. Doğru ve yanlışları öğreniyor. Anne eğer yanlış bir şey yaptıysa ona bir ses tonuyla doğru olmadığını ifade eden ya da kızgın bir ifadeyi kullandığı zaman çocuk orada bir yanlış bir şey yaptığını anlamaya başlıyor. O zaman ne demektir? Artık o dönemde çocuk bizim davranışlarımızdan ve bizim tepkilerimizden iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırt etmeye başlıyor. O zaman ahlakın temelinde ne yatıyor? İyi yatıyor. Ahlak ne demektir? Değerler sahibine, değerlere sahip olmak demektir. Ahlak ne demektir? Kişinin kendisi için istemediği yanlış bir şeyi başkası için de yapmaması demektir. Ahlak kişinin kendi yaptığı doğruları karşıdaki insanda da görme arzusunun olması demektir. O zaman da biz ahlak eğitimini dinden almamız gerekiyor. Yani siz eğer yaratılış amacımızı, niye yaratıldığımızı, Allah'ın bizi bu aleme gönderme nedenlerimizi ve Allah'ın bizden neler beklediğini bunu Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle ve Peygamber Efendimiz'in bize aktardıkları ve daha sonra da alimlerin açıklamalarıyla yani işte tefsirlerle, hadislerle bunları öğrendiğimizde şunu görüyoruz ki buraya mutlaka bir görevimiz var ve bu görevimizi yapabilmek için bizim o çocuk olarak yaratıldığımız halden ömrümüzün bittiği döneme kadar farz edin bir yaş, belli bir yaştan sonra işte 80-90 yaşında hayatını veda ettiniz. O dönemde yine Allah bizden o masum, temiz ve görevlerini tamamlamış bir birey olarak onun huzuruna çıkmamızı istiyor. Tabii biz iki alemin varlığına inanıyoruz. Hem bu yaşadığımız alem var, dünyaya gönderildiğimiz bir alem var, ömrümüzü tamamlayacağımız. Bir de ölümden sonra burada yaşadıklarımızın hesabını ödeyeceğimiz başka bir alem var. O yüzden de dini öğretelim derken ilk önce dini bize anlatan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizim görevlerimizi anlatmış. Bizim neler yapmamız gerektiği konusunda bizi bilgilendirmiş. Yani aslında kılavuzumuz var orada ama tabii biz hem kullandığımız dil gereği hem de dini eğitimin ilim anlamında çok fazla hayatımızın genelinde göremediğimiz için bazı okullara ve bazı konulara hapsedildiği için maalesef dini anlamak veya Kur'an-ı Kerim'i anlamak ya da Kur'an'ı Arapça okuduğumuzda onun bize ne söylediğini Türkçe konuşurmuş gibi anlamak mümkün olmadığı için bu sanki özel bazı insanlara has bir durummuş gibi yani tabii ki alimler olacak, tabii ki bizim onlardan eğitim alacağımız hocalarımız olacak ama herkesin bu noktada bilgi sahibi olması gerekir, okuduğunu anlaması gerekir. Bu Kur'an-ı Kerim Arapça gibi gözükse de kendine has bir dili vardır. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumak, ezanı Türkçe okumak geçmişimize yapılmış yanlışlardan bir tanesi zaten. O yüzden de buradaki o dili öğrenmek ve o dil bize ne diyor, bizden ne istiyor ve üzerimize düşen görevlerimiz nelerdir bunları anlamak lazım. O yüzden de ilk önce çocuklara Kur'an-ı Kerim'in içindeki o ahlaki değerleri, sorumluluk duygusunu, hayatındaki ibadetlerin ne zaman ve nerede başlaması gerektiğini ve Allah'ın bizden istediği sosyal hayat içindeki anne baba hakkı, komşu hakkı, belki sorumluluk duygusu, bir işi iyi yapabilme noktası, haram helal sınırları. Bunları çocuklara tabii siz Kur'an-ı Kerim'i öğretirken bunu öğretmemiz mümkün olmuyor o noktada. O zaman demek ki bir Kur'an-ı Kerim'i Arapça öğretiyoruz çocuklarımıza. Bir yandan da çocuklarımıza anne baba olarak, örnek olarak davranışlarımızla ahlaklı bir yapıyı onlara sunmaya çalışıyoruz. O zaman çocuk öğrenmeye kaç yaşında başlıyor? 2 yaşında başlıyor. Ve bizim toplumumuzda çok fazla vardır. Allah kaç diye sorarsınız. Bebekler yani 1 yaşını geçmiş çocuklar, 1,5 yaşındakiler parmaklarını kaldırır. Tek parmağını Allah bir derler. Çok hoşumuza gider ve bizi mutlu eder bu nokta. Çocuk taklit döneminde duyduğu herhangi bir dini bir belki Allah ismini, belki bir kelime-i tevhidi veya duyduğu bir ilahiyi tekrar etmeye çalışır. Yarım yamalak konuşma diliyle. Biz bundan çok mutlu oluruz. ve hoşnut oluruz. Niye? Çocuk bunu bilerek değil ama o taklit yöntemiyle onu kullanmıştır. O halde biz çocuk öğrenmeye başladığı andan itibaren biz onun kimliğini oluştururken, temel taşlarını oluştururken, alışkanlıkları kazandırırken, kurallar eğitimini verirken doğruluk, dürüstlük kavramını, bir işi zamanında yapıp yapamama kavramını bunları öğretirken aslında bir örnek olarak bunları öğretiyoruz. Bunları yaptığımızda da bizler doğru insan olacağız. O zaman demek ki din eğitimi aslında anne baba olduğumuz andan itibaren çocuklarımızın karşısında başlıyor. Yani bizler temsil edici olarak, örnek olarak doğru insanlar olmamız gerekiyor. Peki bilimsel anlamda çocukları Kur'an-ı Kerim okumaya ne zaman alıştırmak gerekiyor? Bizim toplumumuzda hafızlık çok önemsenen değerli bir makamdır. Ve hafızlık olarak da etrafımızda hep duyarız o noktada. İşte 4 yaşında hafız oldu, 5 yaşında hafız oldu diye duyarız ve bunları da çok da karşılaşmışızdır. Hem geçmişimizde vardır hem de günümüzde çok hafız çocuklarla da karşılaşıyoruz. Şimdi çocuğun henüz daha okuma konusunda, yazma konusunda bilgisinin olmadığı bir dönemde, matematiksel işlemleri bilmediği, küçük küçük belki şarkıları ezberleyebildiği dönemde nasıl olur da bir Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilir bu çocuk, hafızlık makamına yükselebilir? Şimdi buradaki duruma baktığımız zaman demek ki çocukların zihinsel yapıları 3 yaşından itibaren bunları öğrenmeye ve bunları hafızada bir bilgi olarak kaydetmeye, henüz uygulama boyutunda değil onu ama kaydetmeye müsait. O zaman demek ki çocuklara biz Kur'an-ı Kerim konusunu 3 ve 4 yaşlarından itibaren öğretmeye başlayabiliriz. Yani bir anaokul seviyesi gibi genellikle 2 yaşından sonra kurallı eğitim almaya başlıyor, 2,5-3 yaşından sonra bunları çocuklara biz artık öğretebiliriz. Peki din eğitimi nasıl verilmeli? Mutlaka okul eğitimi gibi, yani nasıl ki okul öncesi eğitimde bir öğretmenimiz var ve bundan eğitim almıştı. Bu konuda uzmanlık alanı bu olduğu için çocukların psikolojilerinden anlayarak ve çocukların hangi sürede ne kadar faaliyetleri yapabilir, ne kadar dayanabilir, kavrama yetenekleri nelerdir, bunları bilen bir eğitimci çocukları okul öncesi nasıl normal eğitimi verebiliyorsa, dini noktada da Kur'an-ı Kerim'i öğretme konusunda da gerçekten bu noktada bir eğitim konusunda yetişmiş, çocuk psikolojisinden, çocuk eğitimden anlayan, bunun yanında da Kur'an-ı Kerim konusu bilgisini, öğretme bilgisine sahip eğitimcilere ihtiyacımız var. Tabii anaokul dönemlerinde normal İngilizce eğitim, spor eğitimleri, farklı faaliyetler verilirken bazı anaokullarımızda da işte Kur'an-ı Kerim öğretimi, sure ezberleme gibi faaliyetler yapılıyor bu konuda. Ama bunları verirken mutlaka çocukların psikolojilerini ve çocukların öğrenme sürelerini, öğrenmeye karşı ilgi ve alakalarını aktif tutma noktalarını iyi bilmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'le çocuklara İngilizce öğretmek arasında aslında bir fark yok. Yani çocuk için İngilizce de aynıdır, Kur'an-ı Kerim de aynıdır. Çocuklar için bir şarkı öğrenmek de aynıdır, bir sure ezberlemek de aynıdır. Yani çocuk için bunun ekstra bir anlamı yoktur bu. Ama burada bizim buna yüklediğimiz anlam, sanki çocuklar bir şarkıyı öğrenebilir ama bir sureyi ezberleyemez gibi düşündüğümüz için, ya da işte bir sure ezberlemek kutsal olduğu için, Kur'an-ı Kerim öğrenmek daha bir kutsal olduğu için bunu biraz daha ileriki yaşlara bırakmak, ya da çocuğa işte şimdi erken bu eğitimi verirsek kafası karışır gibi düşünmek aslında bilgisizlik sonucu oluşan ifadelerdir. O zaman demek ki çocuğa biz sadece Kur'an-ı Kerim okumayı ve sureleri ezberlemeyi normal bir şarkı öğretir gibi, ya da bir İngilizce, yabancı bir dil öğretir gibi sadece öğretebiliyoruz. Bu da yine bir uzmanların, bu konuda yeterliğe sahip eğitimcilerin kontrolünde olduğu zaman gerçekten faydalı olabiliyor. Daha sonraki dönemlerde aslında din eğitimi dediğimiz, bakın, öğretmek dediğimiz Kur'an-ı Kerim harflerini öğretmek, Kur'an-ı Kerim okunuşunu öğretmek, Kur'an-ı Kerim'i eline aldığı zaman onu okumayı bilmek, usullerine uygun şekilde işte namaz surelerini ezberlemek, Allah'ın isimlerini ezberlemek gibi Kur'an-ı Kerim ve yanında ona katkısı olan işte Peygamber Efendimiz'in ismini ezberlemek, öğrenmek, onun hayatından haberdar olmak gibi noktalar 3-4 yaşından itibaren başlayıp daha sonraki dönemlere kadar gidebiliyor. Burada sadece dış dizayn yapıyoruz. Yani henüz daha iç dizayna geçmiyoruz. Daha sonra eğitim dediğimizde, yani orada Fatiha'yı okuduğumuzda, her gün namazda ben doğru olacağıma ve doğru yolu takip edeceğime söz veriyorum dediğimizi, aslında bu sözü gün içinde iş hayatımızda, işte eşlikte, annelikte, eğitimcilikte, neyse şimdi sokakta, yediğimiz yemekte, temizlikte, düzende, her noktada o verdiğimiz sözü tutmamız gerekiyor. Yani aslında orada okuduğumuz her ayet ve okuduğumuz her sure bizim için gerçekten içeriğinde bizim halimiz olması ve bizim günlük hayatımız onları uygulamamız gereken özellik içinde olması gerekirken, maalesef biz onları sadece işte belki namazda, belki sadece ölülerin arkasında, sadece belki işte bir mevlütte, törenlerde okunabilen, oralara hapsedilmiş bir okuma, bir dini bir figür olarak değerlendirebiliyoruz. Tabii bunlar yanlışlar, geçmişten günümüze gelen yanlışlar, ama bunlar tabii zamanla gittikçe önemli kavradıkça bunlar da mutlaka değişecektir. Evet, bir sorumuzla devam edelim. Yine aynı konuyu konuşacağız sizlerle. İstanbul'dan Büşra Hanım sosyal medya hesabımızdan bize ulaşmış. Oğlum ilkokulu bu yıl bitirdi. Din eğitimle almasını istiyorum. Bu nedenle oğlumu bu hassasiyetlere uygun özel okula göndermek istiyorum. Ancak İmam Hatip Ortaokulu'nda da göndermem uygun olacağı söyleniyor. Nasıl hareket etmem doğru olur diye sormuş. Aslında burada hanımefendinin bizden istediği nokta dini eğitim dediğimiz konu. Şimdi tabii ki dini eğitim dediğiniz şey farklı, dünya eğitimi dediğiniz şey farklı bir nokta değildir. Yani kişi sorumluluk duygusunu ahlaktan ve ahlakı da dayandırdığı dinden alır. Şimdi bizim hayatımızda çok önemli bir rol modelimiz vardır. Çok önemlidir ya. Yani bir peygamber efendimiz vardır. Biz ona Allah'ın Resulü diyoruz. Siz onun ne yapmış acaba? Kılavuzumuz var aslında, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayamadığımız noktalarda da, yani işte Peygamber Efendimiz ne yemiş, nasıl içmiş, nasıl okumuş, nasıl oturmuş, vaktini nasıl geçirmiş, ibadet ahlakı, komşu ahlakı, arkadaşlar olan ilişkileri, dine verdiği, eğitime verdiği, siyasete verdiği önem, bunları nasıl yapmış, bunların hepsinin aslında bilgisi var, ama sadece bunu sanki ilahiyatçılar ve bu eğitimi veren hocalarımız biliyormuş gibi, sanki onların bilmesi gerekiyormuş gibi. Halbuki hepimizin bilmesi gereken, çünkü insansız ve iyi olmanız gerekiyor ve hepsinden de sorumluyuz. O yüzden de anne babaların bu hassasiyetleri bizim için çok önemli. Hepimiz bu hassasiyetler içinde istiyoruz ki çocuklarımız yanlış alışkanlıklar içine girmesin, kötü arkadaş edinmesin diyoruz. Ne demek kötü arkadaş edinmesin? Kötü ne demektir? Demek ki o arkadaşta yalan var, hırsızlık var, sorumluluklarını yerine getirmiyor, insanlara kötü davranıyor, belki başkalarına zarar vermediği gibi durumlar var. Şimdi baktığınız zaman ahlaki zafiyet görüyoruz bu noktada. Onun karşısına doğru olanı koymak istiyoruz. Doğru olan da nereden beslenecek? Tabii ki dinden beslenmesi gerekiyor. O yüzden de dinden eğitim alarak bunu yapabilmesi için tabii ki özel okula göndermek istiyorum dediğinde bizim istediğimiz devletin kontrolünde ve devletin öğretmenlerinin devlet kontrolünde aldığı eğitimlerle beraber bir özel kurumdaki özel okuldaki kişinin kendi dini anlayışını, kendi dini hassasiyetini aktarması değil, bizim istediğimiz gerçekten devletin kontrolünde ve gerçekten doğru bir şekilde kişinin değil de Kur'an ve sünnete dayalı bir noktada din eğitim alınmasın. Bu, tabii bunu aktarırken yanlış ifade etmek de istemem. Herkes Kur'an ve sünnetten beslenerek bunu yapıyordur, ama ne kadar doğru anlanıyor, anlaşılıyor, ne kadar kişi kendi o inanç yapısını ona aksedebiliyor. Çünkü bizim Türkiye'de yöresel farklılıklarımız vardır. Hepimiz yani işte Türk'üzdür, Laz vardır, Kürt'ü vardır, Azeri'si vardır, Çerkesi vardır, ama yine Türkiye Cumhuriyeti içinde ve Türk bayrağı altında Türk diliyle yaşarız biz bu noktada. Dinimiz İslam'dır ve biz İslam dinine göre yaşarız. Şimdi burada herkes aynı eğitimi aldığında tabii bu konuda doğruyu görmek daha da kolay oluyor. O yüzden de farklılıklarımızı, aslında dini konudaki farklılıklarımızın çok uç noktalara geçmemesi gerekiyor. Ve din öyle bir şey ki insanların çok bilgili olmasa da her konuda yorum yapabilme hakkını kendilerinde gördükleri ve bir ucundan tutup da farklı ifadeleri rahatlıkla kullanıp bozmaya yönelik çabaların olduğu bir eğitim sistemi. Çünkü bir kişi kalkıp tıpla ilgili konuşabilmesi için gerçekten bu konuda yeterli eğitim alıp ve bu o eğitimle beraber de bir yaşantısının içinde bu işi yapması gerekiyor. Ama din konusunda çok rahat herkes yorum yapabiliyor her noktada. Doğru olan aslında bir noktada herkesin bu konuda bilgili olması, ama temel anlamda o bilgi verilmediği için kişiler kulaktan dolma bilgilerle ya da farklı insanların, farklı grupların dinle ilgili kendi belki düşüncelerine dayalı yapılarını duyarak sanki bunu dini bir yaşantıymış gibi belki hayatın içine yerleştirdiklerini ve ona göre hayatı yaşadıklarını çok görüyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan soydaşlarımızda da bu noktada farklı cemaatlerin, farklı grupların bu noktada Diyanet'ten belki yani devletimizin kontrolünde olan dini eğitimden ayrıldığını zaman zaman görüyoruz ve bunların da sıkıntılarını çok fazla yaşadık. O yüzden de İmam Hatip Ortaokulu'na göndermenin uygun olacağını ben söylüyorum. Çünkü özel okul dediğimiz noktada nedir? Hangi zihniyete dayalı bu eğitimi verebilir? Acaba bir cemaatin temsilcisi midir? Acaba kendi dini noktasını başka bir temele dayandırıyor mudur? Bunları bilmiyorum o noktada. Bilmediğim için de devletin kontrolü olan İmam Hatip Ortaokullarına gönderilmesini daha doğru buluyorum ben. Evet, o zaman din eğitimi dediğimiz aslında Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çocukluk yaştan itibaren başlatabiliyoruz ve daha sonraki dönemlerde de bu eğitimi yine uzman kadroların kontrolünü alması gerekiyor. Şimdi bizim yaz tatillerimizde Kur'an kursları açılır. Bütün çocuklar Kur'an kurslarına giderler. İşte kışın okula gidersiniz, yazın da Kur'an kurslarına gider. Orada eğitim alınır. Tabii şimdi okula gittiğimiz zaman normal örgün eğitimi çocuk ilkokul 1'e 2'ye başladığında şöyle anne babanın şöyle bir telaşı yoktur. İşte yani noktada ben bu okulu nasıl sevdireceğim? Aman Allah'ım işte okulu nasıl muhabbetli hale getiririm? Ya da okuldaki öğretmenler ya bu çocuk okula uyum sağlasın diye bile özel çok çok tabii çabalar oluyor ama çok fazla bir çabalar da harcanmıyor. Yani çocuktur okula başlar, burası da okuldur, öğretmendir ve bu hayatın içine yer alır diye düşünülüyor. Ama Kur'an kurslarına geldiği zaman çocuklar yaz tatilinde genellikle böyle işte sadece tembellik yapmak ve oynamak, süresiz oynamak talepleri olduğu için o dönemi bir eğitimsel bir dönem hayatının bütün içindeki bir parça olarak değil de sanki boş geçmesi gereken bir dönem olarak algıladığı ve biz öyle algılattığımız için çocuklarımız ben gitmek istemiyorum. Şey, 7-8 ay ben yoruldum. Şimdi Kur'an kursuna gitmek istemiyorum. Öğrenmek istemiyorum. Ben Kur'an'ı geçen sene öğrenmiştim. Sanki ilkokul 1'de okuma yazmayı öğrendim, matematik öğrendim ama 2'ye gitmeyecek, 3'e geçmeyecekmiş gibi çocukların keyfiyetine bıraktığımız olaylarımız var bizim bu noktada ve birçok anneyle de karşılaştığımızda yaz programı yaptığımızda işte çocuklarınızı mutlaka eğitimsel anlamda, sanat ve spor anlamında mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Diyoruz ki biz işte çocuklarınızı Kur'an kursuna ve Kur'an kurslarının arkasından bir farklı bir sosyal faaliyete, bir spor sanat faaliyetine gönderin gibi söylediğimize çok fazla karşılaştığımız ama hocam gitmiyor işte çok zorluyorum ama gitmiyor gibi bir ifade var. Burada anne baba belki burada çocuğun gitmiyor noktasındaki konuyu hep şöyle soruyorum. Peki bu çocuk ben ilkokul 2'ye gitmiyorum dediğiniz haftalarca terapiye getiriyorsunuz. Yani hocam bu çocuk okulu gitmek istemiyor nasıl çözelim diye büyük çabalar harcıyorsunuz. Ya da çocuk işte okuldaki ufacık bir başarısızlık olsa ya da okulla ilgili ciddi bir sorun olduğunda ciddi anlamda emekler harcıyorsunuz. Şimdi bir matematiği öğrenmesi için özel hocalar tutuyorsunuz. Maddi manevi emekler harcıyorsunuz. Yani bunu yaptığınızdaki bu eğitim çocuğunuza bir mesleki yeterlilik kazanıyor. Yani matematiği öğrenen çocuk matematiği yapıyor. İşte Türkçe öğrenen Türkçe. Yani işte bir mesleki eğitim kazanıyor. Ama kişinin asıl hamuru olan, yaratılış özelliği olan tekrar söyle, bunların hep inanan insanlar için konuşuyoruz bunu. İnanmayanlarla ilgili bizim zaten bu konuda bir hesabımız yok. Yaratılışta sizi yaratana karşı görevlerinizi yerine getirme ve o görevleri yerine getirmenin de özelliği yine kendimizin kontrol mekanizmasının çalışması. Yani siz sadece bir sınavda çocuğun kopya çekmemesi için başında öğretmen bekletirken kişinin iç dünyasında kendi kontrolünün olması gerekiyor. Bu bir din ve ahlaki bir yapıdır. Ya da işte bir tartının tartarken bunu tartıyla ilgili birçok ayetler ve hadisler vardır. Yani tartının düz olması, tartının işte hassas olması. Bunu tartarken kişinin hassasiyetini buradan alması gerekiyor. Yoksa kişi kendi kafasında ya ben hümanist bir görüşe sahibim, işte dürüstüm demekle olmuyor bu tür noktalar. Ya da farz edelim ki bir şey satın alıyorsunuz, onun üzerine koyacağınız kar miktarı bile belirlenmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece kişinin ahiret hayatını düzenleyen bir nokta değildir. Kaldı ki ahiret hayatının düzenini bu şu anki dünyada yaptığımız hareketler düzenliyor. Ona göre ahiret hayatımızı belirliyoruz. Yani kişinin ekonomik anlamdaki kazançlılığı noktadaki helal ve haram noktaları, evlilik konusundaki helal ve haram noktaları, çocuk yetiştirirken çocukla olan noktalardaki sıkıntıların çözme noktaları, bütün bunlara baktığımız zaman hep o dini ve ahlaki noktalardaki doğru eğitimin alındığını gördüğümüzde toplumda ciddi anlamda huzurun olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bizim burada belki de en çok dikkat etmemiz gereken nokta, din eğitimi kurslara göndererek çözebilir miyiz boyutuna baktığımızda. Evet, kurslardan bu dini eğitim dediğimiz Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek, dini hayatla ilgili temel bilgileri öğrenmek, ibadetleri öğrenmek, bunların hassasiyetleri öğrenmek çok önemli. Şimdi dini noktayla ilgili konudaki, yani bir araba kullanmak için, ehliyet almak için çok eğitimden geçiyorsunuz, onun hassasiyetini öğreniyorsunuz. İşte bir doktor olmak için, bir insanı tedavi etmek için onunla ilgili yıllar süren eğitim alıyorsunuz o noktada. İnsanın aslında dini hayatındaki o hassasiyetler ve o kurallar zincirinin kişiyi gerçekten bir doğruluk kalıbı içine soktuğunu biraz daha böyle detay olarak baktığımızda görebiliriz. Yalnız şu nokta genellikle karşımıza çıkıyor. İşte hocam bilmem hangi hoca bunu öğretiyor ama kendisi hiç doğru değil. Ya da işte hocam ne bileyim bir arkadaşımızın işte örtülü falan ama işte onun sokakta yanlış bir hareketini gördük. İşte toplumda hoş olmayan hocanın dediğini dinle yaptığını yapma gibi işte hani hoş olmayan ifadeler gibi noktalar oluyor. Halbuki biz şunu biliyoruz ki öğreticilerin de kendileri bilgi olarak öğretebilirler ama kendileri de uygulama konusunda sıkıntı çekiyorlardır. Çünkü herkes Allah ve Peygamber Efendimiz'e, Resulüne sorumludur. O zaman demek ki biz kendimizi A kişiye, B kişiye örnek alarak değil de gerçekten o bilgiyi öğrenip o bilginin üzerinden hareket ederek doğruyu uygulamamız gerekiyor. Evet, bir sorumuz var, tekrar onu da konuşalım. 21 yaşındayım demiş Elif Su Hanım, bize sosyal medya hesabından ulaşmış. Üniversitede okuyorum. 4 yıl önce benden 10 yaş büyük birisiyle internette görüşmeye başladım. Başladı, muhabbetimiz güzeldi. Lise döneminde canım sıkkın olduğu için yazışıyordum. Sonra bana evlenelim dedi. Yaşım büyüyünce evlenmek istediğim kişinin bu kişi olmadığını düşünmeye başladım. Mutsuz olmaktan korkuyorum. Ben ayrılmak istiyorum ama güven verip ayrılmış olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Tabii 4 yıl önce dediğinizde kızımız tabii yaş olarak küçük, kendinden de 10 yaş büyük birisiyle internette görüşmeye başladığında böyle bir söz vermiş ve güven verip ayrılmak olmak istemiyorum. Bir güven yok zaten burada. Yani lise dönemindeki biriyle ya da o yaştaki biri, kendinden daha 10 yaş büyük biriyle, henüz daha eğitimini tamamlamamış bir kızımız, mesleki yeterliliklerini tamamlamamış, ailenin bu noktada yeterliliği olmadığı için şöyle bir soru olsa bize, 18 yaşındayım işte bir evra imzalayabilir miyim diye sorsa hukuken, nedir o zaman 18 yaşında imzalayabilir ya, sorumluluk taşıyabilir gibi düşünün. Bu tür noktada lise döneminde canının sıkkın olduğu olan bir yazışmayı bugün evlilik sözüymüş gibi algılayıp onu devam ettirmenin bir anlamı olmaz. Bir an önce bundan bitirmesinde fayda var. Bakın burada da yine din ve ahlak devreye giriyor. Neden kişi canı sıkkın olduğu için kendinden büyük biriyle, 10 yaş büyük biriyle ya da fark etmez yaşı, neden muhabbet etmek için vakit geçirsin ve ahlaki anlamda bir hoş olmayan bir ortam yaşasın? Neden evliliği kişi internette tanıştığı biriyle yapsın? Neden kişi o anki mutlu olduğu noktayı ona göre belirleyip bugün bu noktada mutsuz olmaktan korksun? Yine ne var? Değerler eğitimi var bu işin içinde. Bu değerler eğitimini doğru yapamadığımız zaman bu sizin okuldaki eğitim hayatınız, evlilik hayatınız, anne baba olmanız, kayınvalide, kayınpeder olmanız, komşu olmanız her yere yayılıyor. Nasıl ki yani bu suyun içindeki bir noktada onu ayırt etmeniz için ciddi tahliller gerekiyor. O da din de böyle bir şey yani ayıramazsınız insanın yapısından. Çünkü yaratılışınızda, hamurumuzda bu var. Yani siz inanın ya da inanmayın. Yaratılışınızda bu var. Bazen insanlar görmek istemedikleri için gözlerini kapayabilirler ama gerçek değişmiyor. Benim 4 yaşındaki torunumla saklamaç oynayacağım zaman bir baktım bakıyorum ki ben saydığım zaman gözünü kapatmış arkamda bekliyor. O gözünü kapatıp karanlığı gördüğü için zannediyor ki herhalde ben de onu göremeyeceğim. Biz de biraz böyle yapıyoruz. Yani gördüğümüzü görmek istemiyoruz. Kendimize göre algıladığımız şeyi gerçek olarak değerlendiriyoruz. İşte oruç tutuyoruz. Oruç toplumsal bir ibadet, çok mutlu oluyoruz ama öyle bir yere geliyor ki işte benim çocuğum sınava girecek, aman oruç tutmasın hocam, sınav dönemi diyoruz. Yani esnetebiliyoruz böyle bir hakkımız olmadığını bile bile. Yani din konusunda mutlaka uzman bir kadroda eğitim alınması ve bunun devamının da devletin kontrolünde olan dini eğitimi normal eğitimle beraber veren okullarda olması gerekir. Bir de şu var, yani bir okulda çocuk niye bir Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmesi? Yani her okuldaki çocuk matematiği öğreniyor. Her okuldaki çocuk Türkçe'yi, İngilizce'yi öğreniyor. Bunları öğreniyor. Bir tercih meselesi değildir ki ya ben basket mi oynayayım, futbol mu oynayayım? Bir tercih meselesi değil, gitar mı çalayım, piyano mu çalayım? Yani benim kulağıma yatkınlığım var mı, acaba müzikli mi ya da resim mi? Bu bir kişisel bir eğilim değildir ki. Herkes öğrenmesi gerekir. Bazı anne babalar hocam biz zorlamıyoruz işte kendi seçsin diyoruz. Neyi öğrettik ki, neyi seçsin? Yani çocukla ilgili noktada öğrettiğimiz bir nokta yok. Tabii ergenlik dönemine geldiğinde anne babalar çocuklarındaki bu ahlakı zafiyetleri, yanlış alışkanlıkları, anne babaya karşı gelmeyi, belki sorumluluklarını yerine getirmeme gibi noktaları görmeye başladıklarında da aman hocam biz aslında çok inançlı aileyiz, bilmiyorum ki bu çocuk nereden geldi, niye bu çocuk böyle oldu diye sanki hani bu konuda da çocuğu suçlar noktaya geliyorlar. O yüzden de çocuklarımızın mutlaka bu dini noktada Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'le beraber Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik ve İslam dinini öğrenmeye yönelik Peygamber Efendimiz'in hayatı, sahabelerin hayatı, belki Allah dostlarının hayatlarını öğrenmek, hayatımıza örnek olan manevi büyüklerin hayatlarından örnekler almak, ama ne şartlı olan nokta, dayandırdığımız nokta Kur'an ve sünnete uygun olacak. İslam dini hurafeler dini değildir. İslam dini kaçma uçma dini değildir. İslam dini akıl dinidir. Akılla beraber de iman aklı geliştirirseniz kurallar nettir o noktada. O yüzden de bir hocada gördüğünüz Kur'an ve sünnete aykırı bir davranışı o hocanın yanlış olarak gördüğünüzde o hocanın arkasında namaz kılmaktan vazgeçebilirsiniz. O hocayla belki irtibatınızı kesebilirsiniz ama siz dinden vazgeçmezsiniz. O yüzden de ibadetlerle ilgili hassasiyetler, sosyal hayatla ilgili hassasiyetler, dünya üzerindeki diğer dinlerle olan hassasiyetlerimiz, bunların hepsi kitabımıza net net anlatılmıştır, ifade edilmiştir. Kulaktan dolma bilgilerle bunları asla ve asla çocuklarımıza öğretmemeliyiz. Bilimsel bu konunun ilmini almış, gerçekten Kur'an, sünnet, hadis ışığında bunları eğitimli çocuklarımızı veren hocalarımızla bunları vermemiz lazım. Bazen diyorsunuz ya hadisle ilgili tartışmalar oluyor, bilen bir şeyler oluyor. Bir bakıyorsunuz ki kişi henüz daha o noktada kendini geliştirememiş ama kalkmış dinle ilgili yorum yapıyor. Bazıları bu konuda eğitimlerini almış oluyorlar ama bunu alırken o derinlik olmadığı için de size diyorsunuz ki işte bir hoca anlattı, yani biz de bu hocadan bunları öğrendik diyorsunuz. O yüzden de devlet kontrolünde olan ama yine Allah dostlarının da hayatının anlatıldığı manevi büyüklerden örnek aldığımız kurumlardan bu eğitimleri almakta fayda var ki iyi insan, doğru insan olalım ve gerçekten Allah'ın yarattığı bir kul olarak ona görevlerimizi yerine getirelim. Evet, bu derin bir konu. Bugün sizlere süremizin yettiği kadar bunları anlatmaya başladık ama süremiz bitti. Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
destek attı.